Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilma. Allahumme ec'alna min et-tevvabin. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُتَظَاهِرِينَ Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Erkam TV'nin değerli seyircileri, Furkan Suresinin 72. ayetiyle bugün inşallah tefsir dersimize başlayacağız. 72 ile 77 ayetleri arası surenin son ayetleri. Rahman'ın has kullarının vasıflarını anlatmaya devam ediyor Rabbimiz bu bölümde de. Öncelikle Kur'an-ı Azimüşşan'ı tilavet edelim. Sonra da manalarını anlamaya çalışalım inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ قون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı Habibi Edibine indirdiği şekliyle, manasıyla, lafzıyla, ondan bize akıp geldiği şekliyle okumayı, anlamayı, istifade etmeyi, onun hidayetiyle yol bulmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Evet, 72. ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا O Rahman'ın kulları yalan ve asılsız olandan yana şehadet etmezler. Yalana şahitlik etmezler. Boş ve anlamsız şeylerle uğraşan kimselere rastladıklarında yanlarından vakarla geçip giderler. Rabbimiz burada has kullarının yalanla hiçbir şekilde alakalarının olamayacağına dikkat çeker. Yalan yere şahitlik yapmadıkları gibi yalanın ve asılsız şeylerin de hiçbir zaman destekçisi olmazlar. Hatta görmek bile istemezler demek. Oralı olmazlar. Yalan onların gündemine girmez. Yalanın bulunduğu yerde çoğu zaman nifak vardır. Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Rabbimiz hiçbir zaman müminlere yalanı yakıştırmaz. Yalan münafıklarla yan yana zikredilen bir vasıftır. Her bir yalanda iki yüzlülükten bir nasip vardır. Yalan ve iman demek ki yan yana düşünülemeyecek kadar büyük günahtır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yanında oturan sahabilerine der ki, büyük günahların da en büyüğü olan günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah demeleri üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak yani şirk, ana babaya asi olmak ve yalancı şahitlik yapmak. Efendimiz son cümleyi 3 defa tekrarlarlar. Yalancı şahitlik yapmak, yalancı şahitlik yapmak. Buradan anlıyoruz ki evet, günahların da kendi içinde büyüklük küçüklük şeklinde sıralamaları var. Büyük günahların da kendi içinde sıralamaları var. Bunların ilk üçü Allah'a şirk koşmak, ana babaya asi olmak ve yalan yere şahitlik etmek. Rahman'ın kullarına Cenab-ı Hak bu günahların hiçbirine uygun görmediği gibi burada hususiyle yalana şahitlik etmezler. Yalana şahitlik etmek için ona bir bakmak, onun yanında biraz durmak gerekebilir. İşte onu bile yapmazlar diyor Cenab-ı Hak adeta. Onu bile yapmazlar. O iyi kullar asılsız şeylerin konuşulduğu bir yerde, yalancıların ve günahkarların meclislerinde durmazlar. Bu tür kötülüklerin, tertiplerin içinde asla yer almazlar. Çoğu zaman iyi insanlara yapılan düzenekler vardır. Bu düzeneklerin arka planında çeşitli yalan projeler yer alır. Yalanlar adeta havada uçuşur. Böylesi mekanlarda bulunmak bile ilahi gazabı celbeder. Allah muhafaza buyursun. Bu bakımdan son derece dikkatli olmalı. Ve ne ticaretimizde, ne alışverişimizde, ne ilişkilerimizde asla yalana tevessül edilmemelidir. Sükut etmek çok daha evladır. Hakikati ifade etmek ondan daha önemli elbette. Eğer siz etkili bir şahsiyetsiniz, insanları yalandan vazgeçirmeye çalışın. Yalan üzerine bina kurmamalarına efendim dikkat çekin. Ama sözünüz dinlenmeyecek ve orada bir şekilde itibarınız, ağırlığınız söz konusu olmayacaksa, böylesi ortamlarda bulunmanın mümin kula, Rahman'ın has kullarına asla yakışmayacağını bu ayet bize öğretmiş oluyor. Özellikle mahkemelerde efendim çok daha dikkatli olmalı. Çünkü oralarda hüküm verilecek. Eğer hüküm, hakim hükmünü anlatılan yalanlar üzerine bina etmek durumunda kalırsa, o yalan söyleyenler çok büyük, çok büyük bir cürüm işlemiş olurlar. Bu sebeple avukatlık mesleğinde de bulunan kimselerin gerçekten çok çok dikkatli olmaları gerekir. Bir dava alıyorsunuz. Davanın belli bir sürecinde efendim savunduğunuz kimsenin asılsız iddialar üzerine bir kurgu oluşturduğunu fark ettiniz. Ne yapacaksınız? Ben şu an bu davayı bırakırsam kaybeden avukat konumuna düşerim. Toplumda itibarım sarsılır diyerek yalan üzerine ısrarla devam eder ve karşı tarafın hakkını alır ve hakimin de yanlış karar vermesine sebep olursanız, işte o büyük günahı nasıl üstleneceksiniz? Ahirete inanan, Allah'ın huzurunda hesap vereceğine inanan kimselerin böylesi yalan üzerine bir davayı bina etmeleri ya da yalana dayanan bir davayı savunmaları düşünülemez. Davayı kazanma adına yalana tevessül, imandaki zafiyete işaret ettiği gibi, zaman içerisinde imanda başka başka gedikler açılır adeta. İman duygunuzun içerisine virüsler bulaşır. Farkında olmadan münafıklığa doğru kaymaya başlarsınız. Çünkü münafıklığın en önemli vasıflarından birisi yalandır. Yalan şahitliktir, yalana şahitliktir. Yine ayetin devamında Cenab-ı Hak bu has kulların lağv diye ifade edilen, Arapçada lağv kelimesi, hedefe götürmeyen her türlü söz ve davranış. Ya da şöyle diyelim, insana dünyada olsun, ahirette olsun, faydası dokunmayacak her türlü söz ve amele Kur'an-ı Kerim lağviyat, lağv der. Ve Rabbimiz şöyle buyurur işte, onlar bir şekilde lağve, yani boş söz ve davranışlara, işlere rastladıkları zaman, olur ya, yolları böyle yerlere uğradığı zaman, kendileri zaten bilinçli olarak böyle yerlere gitmezler, böyle işlere karışmazlar ama bir şekilde karşılaştılar, bir mecliste karşılaşıverdiler, bir yolda karşılaşıverdiler, bir muamelede böyle bir şeye şahit oldular. Orada durmazlar diyor Cenab-ı Hak. Merru kirame, orada durmaz, efendice geçip giderler. Şöyle gözlerinin ucuyla bile bakmazlar. Tesadüfen rast geldikleri de gözlerine çarpsa bile hemen yüzlerini çevirir, yollarına devam ederler demek. Ve izâ merru bil lağvi merru kirama. Çünkü lağviyatın, yani boş söz ve işlerin yanında duran kimse zamanla ona bulaşır ve ona bulaşan, ona ilişen kimselerin de en önemli sermayeleri olan ömür sermayeleri zayi olmaya başlar. Yavaş yavaş törpülenir efendim. Kalite düşer. Çünkü boş söz ve ameller insanı hedefinden alıkoyduğu gibi insanın değerlendirme ölçeğini, özbenliğindeki kalitesini de götürür. Aslında biz buna Türkçemizde belki efendilik diyebiliriz. Şöyle de denilebilir bu ayetin tercümesi. Onlar boş söz ve işlere rastladıkları zaman efendice geçip giderler. İşte efendilik böyle bir şey. Efendilik kolay oluşmaz. Ama efendilikten nasibi olmayan kimseler çoğu zaman boş söz ve işlerin adamıdırlar. Her boş ve söz insanın hayatında boşluklar oluşturur. Her türlü boşluk da insanın düşmesi demektir. Nasıl havada giderken uçak ara ara hava boşluklarında düşer, aynı şekilde hayatını boşluklar üzerine bina eden kimsenin itminanı olmaz, huzuru olmaz, sükuneti olmaz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde böyle has kullarının boş şeylerden yüz çevirdiklerine dair beyanları vardır. Mesela Kasas suresi 55'te buyurulur ki, onlar boş ve çirkin bir söz duydukları zaman ondan yüz çevirirler. Ve bu sözleri sarf edenlere, bizim amellerimiz bize, sizin yaptıklarınız da size. Biz sizin için de ancak iyilik ve selamet dileriz. Ama biz kendini bilmez cahillerle düşüp kalkmak da istemeyiz derler. 73. ayet. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّ وَعُمْيَانَا. Rahman'ın has kullarına, Rahman'ın kullarına, Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, bir şekilde kendilerine okunduğunda, onlara karşı sağır ve kör gibi davranmazlar. Ayet hatırlatılması demek, aslında şöyle demektir. Şimdi Rabbimiz konuşuyor. Yani herhangi bir mevzuda, meselede, problemde birileri, yahu Rabbimizin bu konuda şöyle bir mesajı var dediği zaman, mümin insana düşen o ayete kulak kesilmek, gözünü açmak, gönlünü açmak olmalıdır. Rabbimiz böyle arzuluyor kulların. Kullarında böyle bir duruş, böyle bir tavır olsun istiyor. Bir mecliste bile, sıradan bir mecliste bile o meclisin büyüğü konuşmaya başladığı zaman eğer mecliste başkaları hala lakırdı ediyorsa ona had bilmez, edep bilmez gözüyle bakılır. Meclisin büyüğü konuşuyorsa orada dinlenilir, güzelce kulak verilir. Gözünü sağa sola çevirmek olmaz orada. İşte Rabbimiz, alemlerin Rabbi, bizim Rabbimiz, yaratanımız konuştuğu zaman ayetin hatırlatılması o demek. Rabbimiz konuştuğu zaman o kullar, o gerçek kullar asla diyor Cenab-ı Hak sağırmış gibi davranmazlar, körmüş gibi davranmazlar. Yani dinliyormuş gibi ama dinlemeyen kimseler gibi olmazlar. Kimi zaman da insanlar böyle olurlar. Özellikle bizim nefsimizin menfaatlerine basıldığı zaman, arzularımızla çeliştiği zaman, birisi bize o anda Allah'ın ayeti okuduğu zaman, Allah muhafaza buyursun, onu dinler gibi görünüp de dinlemez olmak ya da kör gibi adeta davranmak insanı körleştirir. Bu körleştirme, insanın baş gözünün körlüğü ya da başındaki işitme duyusunun sağırlaşması değil. Bu körlük ve sağırlık insanın basiretinin kapanması ve o gönül kulağının adeta içine pamuk tıkanmasıdır. Böylesi kullar eğer yani Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı zaman kör ve sağırmış gibi davranan kimseler zamanla körleşirler ve sağırlaşırlar. Hevasına tabi olanın sapacağı muhakkaktır. Çünkü insan arzuları hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın hatırlattığı hakikatler kadar hakikat olamaz. Bunun tersine bir kimse herhangi bir meselede kendisine Allah'ın ayetleri ya da Resul'ün sünneti hatırlatıldığı zaman can kulağıyla dinler, gözünü açar, gönlünü açarsa işte o kimseye Cenab-ı Hak en güzel şekilde hidayet eder. Allah'ın hidayet etmesi demek, o meselede en doğruya ulaştırması demektir. Allah'ın kulunu muvaffak kılması demektir. Onun için hayırlı olan kapıları kendisine ardına kadar açması demektir. Şunu sorabiliriz, sorgulayabiliriz. Allah'ın ayetleri doğru anlaşıldı mı? Tamam, bunu insan sorar, soruşturabilir. O ayet doğru yerde mi okundu? Onu da insan değerlendirebilir. Fakat her ne olursa olsun, her ne olursa olsun Allah şöyle buyuruyor, Resulullah şöyle buyuruyor dendiği zaman mümin insana düşen semi'na ve ata'na, Rabbimiz ne buyuruyor deyip o anda huzurla Allah'ın ayetlerine kulak vermek, gönül vermek, gözümüzü açmak müminin duruşu bu. İşte Rabbimiz müminlerden bunu bekliyor. Enfal suresinde şöyle bir uyarısı var Rabbimizin. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. İşite işite ondan yüz çevirmeyin. Yani onun çağrılarını işittiğiniz halde yüz çevirmeyin. Sakın işittik deyip de işitmemiş gibi davrananlar gibi de olmayın. Yani dinliyor görünüyorsunuz ama dinlemiyorsunuz. Hayır, böyle olmayın. Allah'ın ayetinin sizde fonksiyonel hale gelmesi için ya da Allah'ın ayetinin sizi değiştirmesi, dönüştürmesi için yapılması lazım gelen ciddi bir şekilde kulak vermek ve gönül vermektir. Ve Allah'ın ayetini okuyan kimseye karşı burun kıvırmamak, tam tersine belki bütün vücudumuzla ona karşı dönmektir. İşte burada hem körlükten hem sağırlıktan bahsedildiğine göre o Allah'ın ayetini hatırlatan kimseye karşı bütün öz benliğimizle, bütün bedenimiz ve öz benliğimizle bir yöneliş sağlamamız aslında Allah'ın hidayetine mazhar olmamız anlamına gelir. Ve Allah'ın rahmetini çekecek bir konuma, bir sonuca ulaşmamıza vesile olacak demektir. Son derece önemli edeplerdir bunlar aziz dostlar, aziz dinleyenlerim. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا. Ve yine bu kullar, bu has kullar şöyle yalvarırlar, niyaz ederler. Dillerinde hep şu dua vardır. Ey Rabbimiz! Bize göz nuru olacak eşler ve nesiller bahşet. Ve bizi takva sahiplerine imam, yani önder kıl derler. Efendim, salih ya da saliha eşler, evet, erkekler için saliha hanımlar, hanımefendiler için salih eşler, göz nuru olacak, gönül sururu olacak eşler son derece önemlidir. Göz nuru demek, bakınca insanın gözünün adeta gözünü bile güldüren demektir, tebessüm ettiren demektir. Gözünü ve gönlünü surura, mutluluğa, huzura gark eden demektir. Bu önemli. Bazen kimi insanların yüzüne bile bakmak istemezsiniz. Yüzüne bakınca içinize karamsarlık çöker. Ama kimi zaman öyle insanlar da vardır ki yüzüne baktıkça bakasınız gelir. Hali güzel, ahlakı güzel, davranışları güzeldir. Sözü sohbeti şeker gibidir. Huzur verir. Yanından ayrılmak istemezsiniz. İşte göz nuru eşler böyleleridir. Göz nuru evlatlar da böyleleridir. Bazen Allah muhafaza buyursun, öyle evladınız olur ki yani olacağına olmasaydı diyecek noktaya gelirsiniz adeta. Yüzünü görmek istemezsiniz. Git senin yüzünü görmeyeyim dersiniz. Karşınıza geçince yüzünüzü çevirmek istersiniz. Allah böylesi nesillerden cümlemizi muhafaza buyursun. Çukurlaşır bazen insan. Bunlar aziz dostlar, burada çok önemli bir noktaya işaret etmek isterim doğrusu. Kur'an-ı Azimüşşan'da baktığımız zaman özellikle aile hayatının kuruluşu için gerekli olan münasip eşi ararken ve evlendiniz, salih evlat arzunuz var. Bu arzunun gerçekleşmesi için Rabbimiz sürekli duaya dikkat çeker. Burada da bakınız heblena diyor. Heblena demek ya Rabbi bize bağışla, böylelerini bize hibe et. Yani biz kendi aklımız, fikrimiz, evet onlar da senin bize verdiğin nimetler. Onunla araştırırız, en güzelini bulmaya çalışırız, ahlakı düzgün olanını seçmeye çalışırız ama ya Rabbi yine de biz ne olduklarını bilmeyiz. Onun için senden istiyoruz demelidir. Çünkü güzel eş yani salih eş ya da saliha eş Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın bir keremidir. İşte bu sebeple evlenmek isteyenlere sürekli böylesi dualar etmeleri gerektiğini tavsiye etmeli. Ya Rabbi bize göz nuru olacak eşler ve evlatlar nasip eyle diye dua etmeleri istenmeli. Dua deyip geçmeyin. Dua hem bu işin başında önemlidir hem de devamında önemlidir. Diyelim evlilik hayatı kuruldu. Evlilik hayatının devamında da asla duadan vazgeçmemeli. Çünkü insan bu inen çıkan bir varlık. Sürekli zikzak çizer. Kalp grafiği gibi. Hepimizin çukurlukları vardır. Düşüklükleri vardır. İnişlerimiz, çıkışlarımız vardır. Tek düzgün bir çizgi olarak hayat devam etmez. Her bir hadisede yeni yeni tavırlar, yeni yeni edepler gerekir. Bunları tek başına bulmanız kolay değil. İstediğiniz kadar akıllı olun, istediğiniz kadar tahsilli olun. Bakıyorsunuz bugün aile yuvaları kuruluyor. Çok da masraflar yapılıyor belki. 3 ay sonra çözülüyor. Evet, bunun birçok sebebi üzerinde durulabilir. Ama şunu unutmamalı. Allah Celle Celaluhu'dan hep hayırlı, salih eşler istemeli. Salih evlatlar, saliha evlatlar istemeli. İşte diyor okullar Cenab-ı Hak böyle dua ederler. Ve duanın sonu da son derece dikkat çekici. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا Ve yine derler ki ya Rabbi bizi muttakiler için önder eyle. Burada tabii birçok sanki manalar var. Nedir mesela? Bir önderlik talep etmek. Ama hangi alanda önderlik talep etmek? Takvada önderlik talep etmek. Takva nedir? Takva Allah'ın çizdiği hudutlar içerisinde bir hayat sürerek insanın kendisini gerek zahirini gerek batınını gerek dünyasını gerek ahiretini her türlü tehlikeden dünyevi uhrevi tehlikeden koruması adına Allah'ın vikayesine girmek, Allah'a taatle, imanla, İslam'la ve ihsanla bu zırhın içine girmek ve Allah'ın gazabından ve azabından emin olma arzusu, korunma arzusu, bu arzuyla yaptığımız ameller ve kaçındığımız yasaklar neticede bu takva dairesini oluşturuyor. Bize gelen tehlikeler bazen içimizden gelir, nefsimizden gelir, özbenliğimiz fısıldar. Bazen dışımızdan insan ve cin şeytanları fısıldar, bizi yoldan saptırmak isterler. Bütün bunlara karşı Allah'ın bize verdiği aklımızı elbette kullanacağız. Bize gönderdiği elçinin mesajlarını, Kur'an'ı ve hadisleri dikkate alacağız. Bunlar işimizi kolaylaştıracak. Fakat bütün bunların varlığı bile bizi duadan alıkoymayacak. Sürekli Rabbimizden, ya Rabbi takvada da bizi öncü eyle, önder eyle. İmam olmak demek, muktedabih olmak eskilerin ifadesiyle, kendisine uyulacak kimse olmak demektir. İmamlık, çoğu zaman imamlık ettiği kimselerden birçok alanda önde olmayı gerekli kılar. Sanki burada şöyle denilmiş oluyor. Ya Rabbi bizi takvada öyle hassas kimseleriyle ki, adeta taklit edilen kimseler olalım, izinden gidilen kimseler olalım. Yani bu önce kendi şahsımızda gerçekleşsin böyle güzel bir takva hayatı, sonra en küçük cemaat olan aile cemaatimiz içerisinde biz muttaki olalım. Yani eşimize, çocuğumuza karşı son derece muttaki bir kul örnekliği sunabilelim. Önce aile muttaki bir toplum olsun. Küçük devletimiz diyelim. Küçük devletimiz ama büyük devlet. O devlet takva üzere temelleri atılır. Ve o devlet, yani aile devletinde takva korunur ve geliştirilirse o ne büyük bir bahtiyarlıktır. Toplum böylesi ailelerden alakadaril imkan oluşturulabilirse o toplum ne yüce bir toplumdur. O toplum rahmeti çekecek bir toplumdur. Oradan hep şerefli insanlar çıkacak demektir. Evet, böylesi bir önderliği bütün müminler arzulamalıdır. Allah'ın has kullarında böylesi önderlikler olmalıdır. Bu önderlik sonra yavaş yavaş daire daire akraba çevresine, komşulara, iş arkadaşlarına, dostlara, sonra mahalleye, şehre, ülkeye doğru halka büyüdükçe büyütülebilmelidir. Evet, takvanın bir kendi öz şahsımızda ve ailemizde önderliği var. Bir de toplumda önderliği var. Takva kendisini her şeyden çekerek tek başına olunacak bir takva imamlığı, tek başına olunacak bir imamlık değildir. Bir önderliktir çünkü. Böyle bir aynı zamanda bir aksiyon adamı olmaktır. Aile reisi diyebileceğimiz babaların efendim en önemli hususiyetleri aileyi koruyup kollayacak, onları cehennem azabından alıkoyacak tedbirleri almasıdır. Aile reisinin birinci vazifesi budur. Çünkü onların ilahi gazaba ve azaba düçar olacak durumlara düşmesi aile reisini en fazla onu rahatsız etmelidir, tedirgin etmelidir. Onların her bakımdan güzelleşmesi, gelişmesi adına bütün gayreti soyunmak da aile reisliğinin en önemli vasıflarından birisidir. Elbette bunun birçok gereği vardır. Bunun içinde efendim sevgi vardır. Bunun içinde şefkat ve merhamet vardır. Bunun içinde dirayet, basiret vardır. Yani bunun içinde kuşatıcılık vardır. Bunun içinde isarlık, isar ruhu, yani kendinden çok onları düşünme vardır. Vardır, vardır. Cenab-ı Hak'tan niyazımız kullarından beklediği bu güzelliklerle bizleri buluşturmasıdır. Ulaike yuczevnel gurfete bima saberu ve yulakkavne fiha tahiyyete ve selama İşte bunlar, yani yukarıdan beri vasıfları sayılan, işte 15 kadar yaklaşık vasıf sayıldı. Bu vasıflar, işte Rahman'ın has kulları, yeryüzünde vakarla, ağırbaşlılıkla, tevazuyla yürürler diyerek başladı. Buraya kadar ayetler Rahman'ın bu kul, has kullarının bir portresini bizim önümüze koydu. Cenab-ı Hak şimdi buyuruyor ki, ''Ülaike, işte bunlar var ya, Rahman'ın has kulları diye başlayan o vasıfları sayılan kimseler, ''Yüczevnel gurfete bima sabaru'' Hak yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık, böylesi güzel vasıflarla vasıflanmalarına karşılık ve bunların her birini elde etme noktasında ciddi bir sabır göstermelerine karşılık cennetin yüksek makam ve köşkleriyle mükafatlandırılacak, oraya selam ve hürmetle buyur edileceklerdir. Melekler selamun aleyküm diyecek. Allah'ın selamı onlara gelecek. Burada çok büyük bir anahtara da dikkat çekiliyor. Demek ki bütün bu güzelliklerin temelinde sabır var. Sabır deyince sadece başa gelen bela ve musibetlere karşı isyan etmemek anlaşılmamalı. Elbette sabrın en önemli bölümlerinden birisi budur. İnsanın sızlanmaması, adeta hazmetmesi, tahammüllü olması, ağzından kötü bir söz çıkmaması, bağırıp çağırmaması bu önemlidir. Fakat sabır sadece burada değil. Güzel vasıfların kazanmasında sabır. Ve onları istikrarlı bir şekilde, sebatkar bir şekilde devam ettirmekte sabır. İnsan bazen 3 gün iyi oluyor, 4. gün bozuluyor. 1 hafta iyi oluyor, bozuluyor. 3 ay kendine sabrediyor, sonra adeta içini kusuyor. Bunlar sabırsızlık emareleri. Sabrın olmadığı yerde müjdeli bir sonuca ulaşmak zor. Yani şöyle diyelim, sabrın olmadığı yerde güzellik zor. Sabrın olmadığı yerde güzel adam olmak zor. Güzel aile kurmak zor. Huzurlu aile kurmak zor. İşte Rabbimiz o vasıfların hepsinin sabırla kazanılacağına dikkat çekiyor. Yeryüzünde böyle rastgele değil, onurla yürüyüş ve onuru bozmamak, tevazuyu bozmamak. Cahiller satışsa da onlara selam diyebilmek. Geceleri ibadete düzenli olarak kalkabilmek, secde ve kıyamlarla geceyi değerlendirebilmek, istiğfarlarla zenginleşebilmek, Allah'ın azabından sürekli Allah'a sığınmak, israfa düşmeden, cimriliğe kapılmadan orta yol dediğimiz itidal üzere bir hayat sürebilmek, bu güzelliklerin hepsine aynı zamanda sabırla erişilir. Yine şirkten kaçınmak, insanları incitmekten kaçınmak, iffeti muhafaza etmek, haramlara karşı dur diyebilmek, yalana şahitlik etmemek, Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır davranmamak, bütün bunlar arka planda ciddi bir sabır ister. Huzurlu bir aile yuvası. İşte göz aydınlığı olacak eşler ve nesillere sahip olabilmek ve bu sahibiyeti en güzel şekilde devam ettirebilmek, hele hele takvada önder ve imam olabilmek, bütün bunların en önemli azıklarından birisi sabırdır. İşte bunun için Yüce Rabbimiz bütün bu güzelliklerin sabretmeleri karşılığında kendilerine bir mükafat olarak verildiğini bize hatırlatıyor ve bu mükafatın sadece bu vasıfları kazanmak değil, aynı zamanda cennette de taşlanacağına dikkat çekiyor. Hem de en yüksek makamlarla taşlanacak diyor Cenab-ı Hak. Orada köşkler, makamlar, en güzel yüce makamlar onlara karşılık olarak verilecek. Bir de orada böyle selam ve hürmetle adeta buyurun buyurun diye karşılanacaklar. Halidine fiha hasunet mustakarra ve mukama. Hem de orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir karargah ve ne güzel bir yerleşim yeridir. Hatırlarsanız daha önceki ayette de cehennemle ilgili orası ne kötü bir kalacak yerdir demişti. İşte burası da cennet. Orası ne güzel bir karargah, ne güzel bir yerleşim yeridir. Cenab-ı Hak hepimizin müstakarrını ve mukamını, yani karargahını peygamberlerinin, dostlarının ağırlandığı cennetler eylesin efendim. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Resulüm de ki, eğer kulluğunuz ve dualarınız, niyazlarınız, yakarmalarınız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? Rabbin katında ne değeriniz olur ki sizin? Fakat siz gerçekten yalanladınız, yalanladınız. Neyi yalanladınız? Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Peygamberi yalancılıkla suçladınız. Fakat kezzebtum fesevfe yekunu lizama. Madem ki böyle yaptınız, artık azap sizin yakanızı bırakmayacak, size yapışacaktır. Bu da öncelikle Mekke müşriklerine, sonrasında ise bütün yalanlayıcılara, Allah'ın ayetlerini hurafe sayanlara, evvelkilerin masallarıdır diyenlere, Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır olanlara, işte Allah'ın azabı bir şekilde yapışacaktır. Burada Yüce Rabbimiz duaya dikkat çekiyor. Evet, buradaki dua kulluğumuz. Kulluğun özü duadır çünkü. Efendimiz öyle buyurur. Kulluğun özü duadır der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dua yakarıştır, yalvarıştır. Biz bu duayı ancak hay ve kayyum olan, daima diri ve her şeyin kendisiyle ayakta olduğu Allah'a ederiz duamızı. Yalvarmamızı, yakarmamızı, isteklerimizi. O çünkü duaların kıblegahı odur. Ve dua edenin duasına icabet edecek olan da odur. Allah'tan başkalarına yalvarıp yakarmanın doğru olmadığını biliriz. İmanımız bize bunu telkin eder. Elbette ricada bulunabiliriz, istirhamda bulunabiliriz. Ama her şeyin onların elinde olmadığını bilir ve yakarışımızı, duamızı yalnız Allah'a tahsis ederiz. Ve duamız kadar demek ki Allah katında değerimiz olacağına göre de hayatımızın merkezini dua üzerine bina ederiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman gerçekten sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı dua üzerine kurulmuş. Yataktan kalkarken dua ile kalkıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Su içerken duası var. Yemek yerken duası var. Onun sonunda duası var. Evden çıkarken duası var. Eve girerken duası var. Çarşıya gittiğinde duası var. Yolculuğa çıktığında duaları var. Dağa çıktığında duası var. Düz yolda yürürken duası var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani belki mümin insan, güzel mümin olmak isteyen insana düşen de, Allah katında değerini yükseltmek isteyen kula düşen de, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu dua ve zikirlerini virt edinmeli, virt. Sabaha girdiğinde Resulullah'ın duaları var. Akşama girdiğinde duaları var. Ay tutulunca duası var, güneş tutulunca duası var. Dirilere duası var Resulullah'ın, ölülere duası var. Öyleyse belki her birimize böylesi bir efendim dua merkezli bir hayata soyunmak var. Bu konuda tavsiye edebileceğimiz en güzel eser İmam-ı Nebevi'nin El-Ezkar adlı zikir ve duaları içeren kitabıdır. Hadis kitaplarının hemen hemen hepsinde dua bölümleri vardır ama derli toplu olarak İmam-ı Nebevi'nin Ezkarını tavsiye ederiz. Özellikle Türkçemize muhterem hocamız Yaşar Kandemir Bey'in tercümesiyle kazandırılan o iki ciltlik o Ezkar kitabını arayın, bulun ve başucu kitabı yapın derim doğrusu. Nasibimiz kadar dualardan bol bol istifade edelim ve Rabbimizin katındaki değerimizi yükseltelim. Aslında burada bir ince nokta belki şu, yukarıda Rabbimiz takvaya dikkat çekti, takva imamlığına dikkat çekti. Aslında bizi takvaya eriştirecek olan en önemli sırlardan bir tanesi de dualarımızın hem kemiyeti hem keyfiyeti. Yani hem ne kadar dualarla beraberiz bu önemli, hem de dualarımızın içi ne kadar dolu, dualarımızı ne kadar özbenliğimizden gelerek içtenlikle Rabbimize sunabiliyoruz, bu önemli. Rabbimiz inşallah razı olacağı dualarla bizleri rızıklandırsın efendim. Allah'a emanet olunuz.